أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Buhari'de ve İbn-i Mace'de yer alan bir hadis. Ebu Hureyre Efendimiz bize naklediyor aleyhissalatü vesselam'dan. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, altın kulu, gümüş kulu, kareli elbise kulu olan kimse sürünsün, baş aşağı yuvarlansın. Vücuduna diken batınca da cımbızla çıkaran bir kimseyi bulamasın. Allah korusun. Affet Allah'ım, affet. Demek ki insanlardan kimileri altına, kimileri gümüşe, kimileri rengarenk çeşit çeşit elbiselere kul köle olabilecekler. Ya da hatta aynı insan hem altının hem gümüşün hem elbisenin yani hem malın hem mülkün kulu kölesi durumunda bulunabilecek. Böyle olan insanlara aleyhissalatü vesselamın bir bedduası ya da bir tehdidi ama daha güzel bir ifadeyle özel bir uyarısı var. Şimdiden söylüyor, yarın iş bitince, iş işten geçince olmaz diye baştan haber veriyor. Ve de diyor ki, bu insanlar sürünürler, sürünecekler, baş aşağı yuvarlanırlar, yuvarlanacaklar. Ve ki diken batsa vücutlarına, bir diken batmışsa bile vücutlarına, onu çıkaran bir kimseyi de bulamasınlar, bulamayacaklar. Altına kul köle olanlar, gümüşün kulu kölesi olanlar, elbisenin, elbise biraz da çevre anlamına geliyorsa çevresinin, sosyal statüsünün, imkanlarının, malının, mülkünün altınla gümüşle edineceği bütün imkanlarının kulu kölesi durumunda olanlar, yaptığı işi, yapacağı işi, düşündüğünü, söylediğini, söyleyeceğini, kafasına yerleştirdiğini, onsuz olmaz makama yerleştirdiğini, altın belirleyenler, gümüş belirleyenler, elbiseleri, çevreleri belirleyenler, sürünsünler, baş aşağı yuvarlansınlar diyor aleyhissalatü vesselam. Korkunç bir tehdit. Kim ister öyle olmayı? Hatta bırakın öyle sürünmeyi, yuvarlanmayı, bir diken bile batmışsa bir tarafına, onu cımbızla çıkaracak bir kimse bulamasınlar diyorsa, biraz daha titiz, biraz daha ciddi bakmak zorundayız olaya. Kulu kölesi olmak, önünde namaz kılmak değildir. Kulu kölesi olmak, emrine amadeyim diye sabah akşam arz-ı ubudiyet eylemek demektir. Yani ne emredersen yaparım, ne dersen yerine getiririm. Sen söyle ben onun peşi sıra koşarım demektir. Kulu kölesi olmak, hayatın programını onun çizmesine boyun bükmek, boyun eğmek demektir. Söyleyin, acaba bugün Müslümanız diyen bizlerin kulu kölesi olduğumuz Allah'tan başka böyle güçleri var mı? Yani daha net, daha rahat konuşalım birbirimizle. Yok öyle değil, hatta birbirimizle değil. Kendi kendimize Allah'ın huzurunda ve gidip Allah'ın huzurunda Allah'la daha güzel, daha rahat konuşalım. Ne dersiniz? Yapıp ettiğimiz, yapmayıp geri bıraktığımız şeylerde, yani kulu kölesi olduğumuz varlığın beyanında, sadece Allah'tır bu işleri bize yaptırtan, yapmamışsam sadece Allah'tan dolayıdır diyemiyorsak, o konuda kimin kulu kölesi olduğumuzu biz daha iyi bilmiyor muyuz? İşte vazgeçmek zorundayız. Eğer sürünmek, eğer baş aşağı yuvarlanmak ağrımıza gidiyorsa, eğer vücudumuza bir diken batınca onu çıkaracak kimse bulamamaktan korkuyorsak, işte onu düzene koymak gerekiyor. Bakın şimdi insanlara, belki o sizsiniz ama kendinize bakın, ya da yakınınıza, bir diğerine bakın, sıkıntıdan çatlıyor, patlıyor hatta. Bırakın minicik bir dikeni, yani kocaman ağaç parçaları girmiş gibi vücudu kıvranıyor, sızlanıyor, zorlanıyor. Yani sosyal düzenine, ekonomik düzenine, siyasal düzenine, beden düzenine diken batmıştan daha kötü şeyler batmış gibi mahvoluyor, perişan oluyor ve onları düzene sokacak, onları düzenleyecek, onları güzelleştirecek de kimse bulamıyor. Ne dersiniz? Yoksa bu insanlar Allah'tan başka bir şeylere, dünya ve dünyalıklara, dünya ve içindekilere, altına, gümüşe, altın ve gümüşle elde edilecek her şeye, elbiseye, makama, mevkiye, sosyal statüye kul köle olmuşlar da ondan mı başlarına gelmiş? Önce bunu düşünsünler. Eğer öyleyse vazgeçsinler. Çünkü eğer çare arıyorlarsa, eğer öyle güzel olacağına inandıkları bir hayatın özlemini çekerken kıvranıyorlar, diken batmış gibi ne yapacaklarını şaşırıyorlar, onu da çıkaran bir kimseyi bulamamanın ızdırabını yaşıyorlarsa, önce suçlarını bir tespit etsinler. Eğer gerçekten yoksa, o zaman bir başka sebep, bir başka etken, bir başka egemen güç arasınlar. Tirmizi'de, Buhari'de, İbn-i Mace'de yer alan bir hadis, Buhari'nin sahihinde değil, Edeb-ül Müfret'te bulabilirsiniz. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari'den, aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor, sizden kim ki vücutça sağlıklı, kalben emin olup, yanında gücünün yetecek kadarcık rızkı bulunursa, bütün dünya ona verilmiş gibidir. Allahu Ekber. Ne kadar da net, ne kadar berrak, ne kadar kolay bir mutluluk programı çiziyor aleyhissalatü vesselam. Vücudunuz sıhhat ve afiyette mi? Ama benim bazen arada bir biraz şöyle yorgunluk hissettiğim ya da dizimde biraz ağrı veya ayak bileklerimde biraz sızı hissettiğim oluyor. Öyle değil. Allah'ın sizden istediği kulluğu yapmaya elverişli bir vücudunuz var mı? Rükûya eğilebiliyor musunuz? Secdeye kapanabiliyor musunuz? Oruç tutabiliyor musunuz? İşte sizden istenenler. Bunları yaparken gerekli olan vücut yapınız sağlıklı değil de nedir söyleyin. Biraz hasta, biraz rahatsız, biraz kırık, biraz kırgın, biraz solgun olanlara galiba kendilerini anlatmak için kendimi zorlayıp bulduğum bir cümle, soru veriyorum. Peki en son oturarak kıldığın namaz ne zamanda hatırlıyor musun? Gülüyor ve hiç hatırlamıyorum diyenler çok. Tabi elhamdülillah. Allah verdiği kabiliyeti, sıhhat ve afiyeti hayırda kullandırsın. Hayra vesile kılsın. Ama yani insan neden mızıkçılık ediyor öyleyse? Ayakta namaz kılabiliyorsa, Ramazan'da orucunu tutabiliyor, hatta şimdi de, bir sonraki dönemde de, Şevval'de, Zilkade'de, Zilhicce'de, Muharrem Sefer'de de, bazen oruç tutabilecek kadar sıhhat ve afiyetteyse, daha ne istiyor bu adam? Elbet herkes tam tamına dört dörtlük bir sıhhat, afiyetli vücut isteyecek. Ama söyleyin, bizim vücudumuz, ruh ondan arınmış, ruh ondan ayrılmış, ruh ondan çıkarılmış biçimde, geriye bir ceset kaldığı dönem ne işe yarayacak, sapa sağlam olsun ne manası olacak? Öyle değil elbette, ruhla beraber beden bir anlam taşıyacağına göre ruhtaki dengesizlikler, ruhtaki düzensizlikler bedene sirayet edecek, onda hastalık ya da ağrı ya da sızı oluşturacak ya, insanlar onu düşünüp bedendeki rahatsızlık diye kendilerini kandırmasınlar. O bir yerlerindeki ağrı ve sızılar, hatta belki çoğu zaman inandığı ile bulduğu, yaşadığı ile söylediği, okuduğu ile öğrendiği, önceden bildiği ile şimdi karşılaştığı, kendisinden istenenle kendisinin beklediği, birbiriyle çelişik, çatışma durumunda olan insanların galiba vücutlarında görülen dengesizlikler onlar. Hastalık değil ki. Çok daralıyorum, aman perişan oluyorum, öyle bir sıkıntı basıyor ki ne yapacağımı şaşırıyorum diyenler, az önce saymaya çalıştığım denge unsurlarında kendilerinin müdahale edip bir araya getirebilecekleri unsurlara bir daha dikkat etsinler. Acaba inandıklarıyla yaşadıkları bir mi onların? Ya da yaşamak istedikleriyle şu anda yaşadıkları bir mi? veya kendisinden beklenenle kendisinin beklediği bir mi, ya da okuduğuyla öğrendiğiyle önceden bildiği aynı mı, ya da Allah'ın istediğine inandığıyla kendisinin istediği birbiriyle örtüşüyor mu, bütün bunları ciddi düşünsünler. Eğer aradaki farkın savaş alanı kendi vücutları olduğundan bir yerleri rahatsız oluyorsa, bunun faturasını da başka bir şeye çıkarmasınlar, bilsinler kaynağını dertlerinin. Peki başa dönüyoruz. Vücut adına, beden adına, kendisi adına, eğer sıhhat ve afiyetteyse bir insan, bir de kalbi eminse, yani mutmain bir kalp taşıyorsa, ama nasıl olacak öyle? Oğlunun eğitimi için, kızının eğitimi için şöyle bir karar almıştı ama, amalar sıralanıyor. 99 tesbihin 1000 katı kadar, her gün binlerce defa onu devir ediyor, tekrar ediyor ama ve lakin ve fakat ama ve lakin diye kalbinin mutmain olmadığının sızısını kendisi çekiyor. Neden öyle? Elbette mutmain olmayacak, çünkü aldığı kararı vahiy ile almadı ki. Bakın Allah'ın vahiy ile alınan kararlar konusunda insanlar ne kadar emin oluyorlar kalben. Bir Musa doğmuştu. Yarının peygamberi bir çocuk, küçücük çocuktu. Allah annesine vahyetmişti. Korktuğun zaman bir sepete koy da atıver, koyuver, bırakıver denize. Korkma sen. Hem senin, hem benim, hem onun düşmanı olan birinin eline geçecek ama endişe etme. Rahat ol deyivermişti de, bir anne yüreği olarak yine de huzur içinde olmuştu. Allah onun kalbini mutmain kılmıştı böylece. Ya da bir Musa vardı, peygamber olarak kavmini geceleyin Mısır'dan çıkarmış, Medyen'e doğru yola koyulmuştular. Arkadan Firavun ve ordusu, önlerinde deniz olduğu bir ortamda bile rahat, kalbi mutmaindi. Çünkü Allah ona önceden söylemişti, denizi karşıya geçince sen öylece bırak. Çünkü arkandan gelenler sizi takibe çıkacaklarını, önceden söylediğim o insanlar orada boğulacaklar demişti. Tabi rahat, tabi huzur içinde olacaktı. Bir peygamber vardı aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Hudeybiye anlaşmasında oradaki neredeyse bütün Müslümanların aleyhte şartlar zannettikleri bir ahdi, bir anlaşmayı gönül huzuruyla imzalıyor. Çünkü bunun sonunda kendileri adına Allah'ın lütuf, ihsan ve ikramına sebep olacağını baştan biliyordu belki de. İşte yani gaybı biliyor, yarını biliyordu değil, Allah'ın bildirmesiyle bildiği şeylerdi bunlar. Yani yapabileceği şeyler konusunda Allah'ın sözüne iltifat eden insanların güvende olmasıydı. Söyleyin, eviniz, kendiniz, evlenme programınız, babanız, ananız, doğum ve ölümleriniz, kazanç ve harcamalarınız, dükkan ve tezgah mantığınız, sosyal, siyasal, ekonomik hayata ait bütün düşünceleriniz Kur'an'a ve sünnete uygun olursa kalbiniz mutmain olmaz mı? En doğruyu bilmiş olmaz mısınız? Daha güzelini aramak durumunda değilsiniz çünkü o zaman. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayat programından takliden bize intikal eden bütün bilgiler konusunda biz rahat ve huzur içinde olmaz mıyız o zaman? Mesela kıldığımız namazı sadece babamızdan öğrenerek kılıyorsak acaba yanlışı var mıydı ki babamın demeye hakkımız yok mu? Peki sadece namaz hocası ya da sadece bir falan kitap acaba matbaa hatası var mıydı ki, bir terslik, bir farklılık olabilir miydi ki demeye insanların hakkı olur elbette. Ama bizzat bir değil, beş değil, 1005 hadisten sanki öğrendiğimiz bir modelle namaz kılıyorsak, peygamberin modeline uygun bir namaz kıldığımızın bilincindeysek, kalbimiz ne kadar da rahat değil mi? Bakın kitabınıza, okuyun kitabınızı, ısrarla ve tekrarla o kitabı gönderenin hakim olduğunu öğrenecek ve o kitabın da hakim olduğunu öğreneceksiniz, yani yerli yerince. Dahası olmaz, güzeli aranmaz bir kitap olduğunu beyan edecek Allah. Kendi kitabını bize öyle tanıtacak. Yasin vel Kur'anil Hakim gibi. Elif, la, mim, tilke ayatül kitabil hakim gibi. Hakim oluş yerli yerince oluştur. Hakim oluş en güzel oluştur. Hakim oluş daha güzeli aranmaz oluştur. Böyle olunca kalp emin olmaz mı? Kalp mutmain olmaz mı? İşte kimin vücudu sağlıklıysa, kalbi de mutmainse, eminse, bir de yanında gücünü, kuvvetini ayakta tutacak kadar, yani tabir caizse belini doğrultacak kadar kendine yetecek miktar, şöyle o kadarcık bir rızkı bulunursa bütün dünya ona verilmiş gibidir. Yani bu yeterince rızık. bir yazlık, bir kışlık, şöyle bir dağda, bir bayırda, bir ovada, bir deniz kenarında ev, sonra bir dükkan, bir fabrika, bir şube, bir ana merkez, bir çocuklar, sonra evde ekmek ve su, yanındaki, kenarındaki, önündeki ve arkasındaki aksesuarıyla sofralar, sonra giyecekler ve giyecekler, bütün bunların yeterince oluş miktarını kimse belirleyemiyor değilse, ama mesela çok aç kaldınız, daha aç kaldınız, gerçekten acıktınız, ne yapacağınızı şaşırdınız, şöyle fırından yeni çıkmış 3 tane ekmek getirdiler önünüze, hadi 5 tane olsun, ne olacak da ne kadarıyla doyarsınız, doyuncaya, iyice doyuncaya, hani bir şairin dediği gibi çatlayınca patlayıncaya kadar yeseniz, nihayet ekmekle doyuyorsunuz sadece. Ömer bin Abdülaziz döneminden kalma bir hatıra nakledilir. İmadüddin Halil'in kitabında okumuştum. Ömer bin Abdülaziz halife olunca, çevresindekiler halifenin, yani sarayın imkanlarından yararlanmak için, yani kelime ayıp kaçmasın ama saraya üşüşürler. Bir şeyler koparmak için, hiç olmazsa çeşit çeşit, farklı farklı, değişik, ayrı ve aykırı, daha önce görmedikleri saray yemeklerinden yiyebilme imkanına kavuşmak için koşarlar, üşüşürler saraya. Ömer bin Abdülaziz'i ziyarete gelirler. Halife onların akrabasıdır çünkü, halife onların yakınıdır çünkü, kan bağıyla bağlı oldukları insanlardır onlar. Böyle bir şeyden yararlanmalarına nasıl da engel olmayı düşünsünler, engel olunmayı nasıl düşünebilsinler? O sanki tarihe 5. halife olarak geçmiş, sanki 2. Ömer olarak tarihe geçmiş olan abide şahsiyet, tabir caizse, yani o Allah'a kul olma sevdalısı, ciddi Müslüman olma kararlısı o Müslüman Ömer bin Abdülaziz, misafirlerini oyalarken, hay hay can feda demese bile tamam yemek evet açsınız derken, hanımına sıkı tembihatta bulunur. Kesinlikle ben işaret etmeden yemek getirmeyeceksiniz diye. Bekletir onları, oyalar biraz, acıkırlar, yine bekletir, yine oyalar, daha acıkırlar, biraz daha bekletir, oyalar onları, çok daha, pek çok daha fazla acıkırlar. Sonra ara ara kızıp bağırır hatta hanımına, mutfak tarafına, yemekler hazırlanmadı hala neden diye sitem eder, bağırıp çağırır. Ama misafirlerine de gücünün yetmediğini, işte bağırdığı halde bazen olmadığını beyan eder. Ama o taraf bilir bu işi. Özel işaret almadan sofra kurulmayacaktır, yemekler gelmeyecektir. Derken büyük bir mahcubiyetle ya da belli bir üzüntü gösterisiyle hurma ve ekmek koyar önlerine. Neyse şunları biraz yiyin de sonra hazırlananları da yersiniz. Gerçekten çok acıktınız, özür dileriz anlamına. Onlar da büyük bir iştiha ile, hatta o hazırlanacak zannıyla bekledikleri yemeklerin iştahlarıyla hurma ve ekmekten alabildiğine yer ve doyarlar. Mideler doygunluk hissini beyne, mideler doydukları hissi, doyabildikleri gerçeği bilgisini beyinlerine, kafalarına, gönüllerine aktardıktan, yani belli bir süre geçtikten sonra yemekler gelmeye başlar. Ne o? Ellerini uzatmıyor beyefendiler. Gerçekten doymuş vaziyetteler. Ne anlamı var ki çeşit çeşit yemeklerin? Artık Ömer bin Abdülaziz'in konuşma sırası gelmiştir. Der ki söyleyin dostlar. Allah için söyleyin. Yani insan o kadar acıktım ya da o kadar perişanım dediği dönemde hurma ekmek onun derdine deva oluyorsa, hurma ekmek onu doyuruyorsa ne diyorsunuz? Nedir sizin derdiniz? Niye bu kadar rengarenk, çeşit çeşit, ayrı ayrı, farklı farklı yemekler peşinde koşmak için izzet ve şereften ödün vermenin ne anlamı var? Neden bırakıyorsunuz aziz olmayı ya da rahatınızı, huzurunuzu neden kaçırıyorsunuz diyor. Tekrar okuyorum hadisi. Söyleyin, vücudunuz sağlıklı mı? Kalbiniz emin mi? Yanınızda da sizi ayakta tutacak miktarda rızık var mı? Tamam, sanki dünya size verilmiş gibidir. Peygamberimizin sözlerinin tercüme olarak karşılığını okuyorum. Ey müminler, sizden kim vücutça sağlıklı, kalben emin olup yanında gücünün yetecek kadarcık rızkı bulunursa, bütün dünya ona verilmiş gibidir. Esma binti Umeys'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Tirmizi'de öğrendiğimiz bu hadisle şöyle buyuruyor: boş hayallere kapılıp da böbürlenen, kebir ve müteal olan Allah'ı unutan, boş hayallere kapılıp böbürlenen, kebir ve müteal olan, büyük ve yüce olan Allah'ı unutan kul ne kötü bir kuldur. Bu bir. Zorba ve mütecaviz olup da yüce cebbarı unutan kul ne kötü kuldur. Zorba ve mütecaviz. Hak bilmez, hak tanımaz, zulmeden, zorbalık yapan kul, üstelik cebbarı, istediğini yaptırmaya muktedir Allah'ı unutuyorsa ne kötü bir kuldur. Bu da iki. Kötü kulları tanıtıyor aleyhissalatü vesselam. Üçüncü sırada, gaflete dalarak gülüp oynayan, fakat kabirleri ve yer altında çürümeyi unutan kul ne kötü kuldur. Gaflete dalıyor, gülüp oynuyor. Evet ama kabirleri unuttuğundan kaynaklanıyor. Yer altında çürümeyi unuttuğu için oluyor. Ne kötü bir kul. Taşkınlık eden, kibirlenen, başlangıç ve sonu unutan kul ne kötü kuldur. Bu da dört. Taşkınlık ediyor, haddi aşıyor, gurur ve kibire kapılıyor. Ne yaptığını bilmiyor. Hem başlangıcını hem sonu unutuyor. Hem doğmadan öncesini hem öldükten sonrasını unutuyor. Ne kötü kul. Beşinci sırada şu özellikler var. Şehvetlerle dinini ihlal eden kul ne kötü kuldur. Şehvetler, iştihalar, dünyada kalacak zevkler uğruna kendi dininin düzenini bozan, dinsel hayatını, dini yaşantısını ihlal eden kul ne kötü kuldur. Bir de altı, hırs ve tamahın sürüklediği kul ne kötü kuldur. Hırs ve tamah, doyumsuzluk, her şey onun olsun. Ayrıca yedi, heva ve hevesin saptırdığı kul da ne kötü kul. Bir de sekizinci, zillete sürükleyen bir arzuya kendisini kaptıran kul da ne kötü kuldur. Söyleyin, bunlardan sizde var mı? Gönül huzuruyla hayır diyorsanız elhamdülillah. Peki gerçekten mi, hiçbiri mi? Ben numaraladım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sayarken 1, 2, 3, 7, 8 demiyor. Ama aklımızda kalsın diye. Tabi siz Tirmizi'ye müracaat edeceksiniz. İmam Tirmizi'nin sahihine daha bugüne kadar edinmediniz mi? Tabi tavadan, tencereden, demlikten, çaydanlıktan, bilmem kaç ekran televizyonların kaçıncı modelinden sıra gelmediğinden dolayısa inanın size lafım yok. Olmaz çünkü anlamsız bir mukayeseye ne gerek var. Ama ne zamansa sıra, sen nasıl sıraya koymuşsan ihtiyaçlarını, lütfen bunu biraz daha öne almaya çalış. Yani Tirmizi'yi mi, Buhari'den öne geçsin anlamına mı? Yani mutlaka yanlış anlaman gerekiyorsa istediğin gibi anla. İstersen ekmekten sudan önceye de alabilirsin. Ama ben neden önce neyi öne neyi sona alacağın konusunda bir şeyler demek için demedim bu sözü. Fakat Tirmizi'de olsun, Buhari ile, Müslim'de olsun, İbn-i Mace ile ya da Muatta olsun, Darimi ile beraber bu sizin kitabınız, bu sizin dininiz, bu sizin Allah ve Peygamberi öğrenmeniz için gerekli olacak şeyler. İşte bunlarla birlikte olun. Hadi beraber bir kere daha okuyalım. Esma binti Umeys'ten rivayet ediliyor. Aleyhissalatü vesselam kullardan kötü olanların sıfatlarını sayıyor bize. Kötü kullar. Allah bizi onlardan etmesin. Yani peygamber kötü demişse, o öyle diye dursun ama yok ben iyiyim demeye kimsenin hakkı yok. Ya da o öyle diyor ama hayır hayır bu adam gerçekten iyi demeye hiç kimsenin hakkı yok. Öyleyse baştan daha titiz, daha dikkatli bir kere daha bu kötü kulların örneklerini, onlardan olmamak, öyleyse bırakmak, karşımızdaki öyleyse uyarmak, değilse hamdü sena etmek için bir kere daha bakıyoruz. Boş hayallere kapılıp da böbürlenen, beri tarafta kebir ve müteal olan Allah'ı unutan kul, ne kötü bir kul. Boş hayaller, olmasa da olur şeyler, ne yaptığını bilmez bir hayat programı, gurur ve kibir, böbürlenmek, sevinmek, övünmek, boş şeylerle ölmek. Ben, diyormuş adam, ipliği 2 metre öteye sapladığım iğnenin deliğinden çok rahat geçirebiliyorum atarak. Ve bununla ölüyor adam. Başka, eğer deri parçalarını birbirine bağlarsanız, içine de havayı doldurursanız, ben ayağımla vurdum mu bu hava kütlesine, istediğim yere kadar dilediğim gibi gönderebilirim. Övünüyor adam. Yani kendisine cennet kazandırmayacak şeylerle böbürleniyor. Ya da elimi attım mı cebime, alıverdim mi para, pul, imkan dosyamı, insanları susturur, ip gibi hizaya geçer hepsi karşımda, diyor adam, kendi hayatının büyüklüğünü, yüceliğini iddiaya çalışıyor. Benim hizmetçilerim, benim param, benim pulum, evim, barkım, kimse de yok. Geçin bakalım hizaya, var mı benimle yarışacak, diyor ama kebir ve müteal, büyük, daha büyük, en büyük olan Allah'ı, Teala'yı, Allahu Teala'yı, müteal olan Allah'ı, yüce olan Allah'ı unutuyor ve kendini büyük zannediyor. Boş hayaller peşinde koşuyor, böbürleniyor, gururlanıyor, övünüyor. Bu kul elbette ne kadar kötü bir kul. Zorba ve mütecaviz oluyorsa bir insan, ancak Yüce Cebbar'ı unuttuğu içindir. Demek ki bir insan zorbaysa, zorla her istediğimi yaptırabilirim diyorsa, mütecavizse, hakka tecavüz ediyorsa, hiç kimsenin hakkını, hiç kimseye ait bir hakkı tanımıyorsa, o kendi bildiği gibi yaşıyorsa, bu adam tabi bir de yüce olan Cebbar'ı, Allah'u Zülcelal'ı, her şeyi mecbur edecek güce sahip Allah'ı, cebren yaptırabilecek gücü olan Allah'ı unutuyorsa, bu kul ne kadar kötü bir kuldur. Söyleyin, bu kul neler yapmaz, ne kötülükler yapmaz ki? Var mı sende? Önce sana sordum, kusura bakma, sen bana söyle diye belki, yani damarınıza basmak için belki, soralım birbirimize, var mı bizde bundan? Bende var mı bu özellikler? Boş hayallere kapılıp böbürlenmek, kebir ve müteal olan Allah'ı unutmak var mı? Zorba ve mütecaviz olmak, cebbar olan Allah'ı unutmak var mı? Eyvah, ne kötü bir kulluk bu. Gaflete dalıyor bir insan, gülüp oynuyor. Aman nasıl da rahat. Sabahında kahkahalar, akşamında kahkahalar, hep gülüyor, hep oynuyor, hiç derdi yok, hiç sıkıntısı yokmuşçasına, eyvallah etmiyor hiçbir şey ama, görevsizlik kararı almış sanki, hiçbir sorumluluk da yok bu adamın. Elbette, kabirleri unutmuşsa gülecek, yer altında çürümeyi unutmuşsa gülecek, bu kul ne kadar kötü bir kuldur. Yer altında çürümeyi unutan kul. Çünkü bedeni rahatlığının, beden ortadan kalkınca zaten ortadan kalkmak zorunda olduğunu unutan kul elbette ne kadar kötü bir kuldur. Taşkınlık ediyorsa bir adam, haddi aşıyorsa, yapmayacağını yapıyor, yapacağının yapılmamasına karar veriyorsa, hayatı kendi belirliyorsa, kibirliyse, büyük zannediyorsa kendini, ben bilirim sevdasına kapılmışsa, dahası başlangıç ve sonu unutuyorsa, kendisi önce neydi bilmiyor, sonra ne olacak aklına gelmiyorsa, fakirliğini, acizliğini, çocukluğunu, cesaretini yitirdiği dönemi baştan unutmuşsa, ne kadar kötü bir kul. Bakın Kur'an'a, Ali İmran suresinde, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da, Allah sizi kurtardı unutmayın demiyor mu Allah? Ya da, Ali İmran'da bu, ya da yanlış hatırlamıyorsam Nisa suresinde, siz daha önce bilmiyordunuz, cahildiniz, farkında değildiniz de sonradan bu hale geldiniz, bunu unutmayın demiyor mu Allah? Öyle değil miyiz gerçekten? Geçmişimizi nasıl unuttuk? Bir arkadaşın arabasıyla yürüyoruz. Yolda el kaldıran birileri, civar köylere gidecekler. Bizi şehrin çıkışında sanki o tarafa giden birisi zannettiklerinden beni de götür diyen insanlar. Sordum kaptana, sen de tarihte hayatın boyunca hatırlıyor musun? Hiç böyle bir yerlere giderken birilerine el kaldırdığın oldu mu? Hiç hatırlamıyorum diyor. Tabii dedim. Çok geçti değil mi? Ta 10 sene olmuş. 20 sene olmuş değil mi sen o işleri yaparken? Elbette hatırlamazsın. Bu ne biçim iş? Öyle değil mi? Sofranıza bazen yiyecek bulamadığınız dönemleri, elbisenizi bin bir müşkilatla edindikten sonra bir kenara yırtıldı diye kahroldunuz ama rengine göre bir şey bulsak da yamayalım dediğiniz günleri unuttunuz değil mi? Ya da bir bisikletim olsa dünya benim olur zannettiğiniz dönemler, şimdi dönüp bakmadığınız insanların bisikletle dolaşmalarına eyvallah etmediğinizi unuttuğunuzdan dolayı yorumlayabiliriz değil mi? Ya da birinin yanında çırak ve kalfa olarak çalıştığınız, o sövdüğü, o yan baktığı zaman içinizin kin kapladığı dönemleri, şimdi aynısını siz yaparken unuttunuz değil mi? Birileri açlıktan kıvranırken siz yemeğin seçimiyle uğraştığınız dönemler, acaba bir vakitler sizde öyleydiniz anlamına gelir mi? O günleri unuttunuz değil mi? Ya da diğerleri berikiler, yani gaflete dalacaksınız, gülüp oynayacaksınız, taşkınlık edecek, kibirlik yapacaksınız, başlangıcı unutacak, sonu unutacaksınız. Baş taraf böyle, ya son tarafa ne dersiniz? Yok mu hiç çevrenizde zenginliğin, saltanatın, sosyal imkanların, ekonomik imkanların doruk noktasında bir hayatı yaşadıktan sonra birdenbire aşağıya yuvarlananlar görmediniz mi? Peki ne dersiniz? Hem taşkınlık edeceksiniz, hem kibirleneceksiniz, hem başlangıç ve sonu unutacaksınız. Bu iyilik olacak değil, değil mi? Böyle kul kötü kuldur. Bir başkası da şehvetler konusunda dinini sanki şehvetlerine kurban edendi. Yani bir adam ki eğer şehvetleriyle, iştihasıyla, zevkleriyle ilgili bir hayat programını çizerken dinini ihlal ediyor, dininden çalıp ona veriyor, din bozulsun ama onlar bozulmasın diyorsa, zevk dünyasını, menfaat dünyasını kendi inanç dünyasıyla sanki yan yana bile koymaya tenezzül buyurmuyor. Önce zevk dünyam ayakta dursun, diğeri kolay olduğu kadar olursun diyorsa, ne kötü bir kul elbette. Hırs ve tamahın sürüklediği, doyumsuzluğun kulu kölesi olan kul, ne kötü bir kuldur. Heva ve hevesin saptırdığı kul da ne kötü. Allah Kur'an'da, اَفَرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ buyurur. Yani, kendi hevasını, kendi hevesini, kendi arzularını, kendi kafasına göre takılma programını kendisine ilah edinen insanlar ne kadar kötü. Ya da وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى diye tarif edilen, uzaklaşırsak bize cennet verilecek heva ve heves, eğer tutun ki bırakın uzaklaşmayı, o bizim hayatımızın asıl programı olursa, işte böyle olunca böyle kulluk çok kötü bir kulluktur. Son özellik, zillete sürükleyen bir arzuya kendisini kaptıran kul. Sanki bir öncekinin bir başka açılımı, bir arzu, bir istek, bir heva, bir heves, bir beklenti, eğer biz onun peşi sıra gidince zillete sürükleniyorsak, zelil olalım fark etmez, el pençe divan duralım fark etmez, kafirlerin karşısında ezilelim fark etmez, ama yine de her şeye rağmen biz bunu edinelim diyorsa bir insan, bu insan ne kadar kötü bir kul. Görüyoruz bazen, Allah İslam'ın izzet ve şerefini Müslümanlara lütfetsin. Bir kafirin huzuruna girebilmek, görebilmek, ona halini arz edebilmek için gücünün yettiğince mesai sarf eden insanlar görüyoruz. Neden mi? Ona durumunu arz edecek de onun yardımını beklediğini söyleyebilme imkanını kendine şeref bilecek. Böylece aziz olacak sanki. İzzeti kaybeden insanlar, zillete sürüklenen insanlar, üstelik bunu bir arzu peşinde, kendisinin kaptırdığı bir arzudan dolayı yapıyorlarsa, elbette ne kötü bir kulluktur. Allah'ın istemediği, peygamberin istemediği, daha iyi Müslüman olma imkanı sağlamayan, öyle de olsa böyle de olsa yine de fark etmez diyebileceğimiz olsa, can feda zaten, ama öyle olmaması gereken bir duygu peşinde koşarak, ne yaptığını bilmez bir arzuya kapılıp sonunda zelil olan insanlar elbette ne kötüdür. Falan yazara, filan çizere gitsek, filan makam, filan mevkide olan adamın kapısını, eşiğini öpsek, ayaklarına kapansak, bizim şu zevk dünyamıza, bizim şu duygu dünyamıza yardımlarını esirgemese bu adamlar, bize izzet ve şeref imkanı bahşetseler, biz kendi hakkımızı onlardan istesek de bize veriverseler diye, sağda solda zelil olmaya, zillete düçar olmaya sanki emre amade bekleyen insanlar, elbette ne kötü kuldur onların durumu. Allah bizi onlardan olmaktan korusun. Muaz bin Enes, aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini rivayet ediyor. Bu hadisi Tirmizi'de bulabilirsiniz. Her kim gücü yettiği halde süslü elbiseyi giyinmeyi terk ederse, kıyamet günü Allah onu bütün mahşer halkının önünde çağırır ve dilediği cennet elbiselerinden giydirir. Tekrar okuyorum. Her kim gücü yettiği halde, aslında imkanı var ama buna rağmen süslü elbiseyi giymeyi terk ediyorsa, terk ederse, yapmazsa, giyinmezse, kıyamet günü Allah onu bütün mahşer halkının önünde çağıracak ve diyecek ki, cennet elbiselerinden dilediğini giy ya da dilediği cennet elbiselerinden ona giydirecek Allah. İster misiniz? Dünyada en güzel elbiseyi en çok giyseniz bir ömür giyersiniz. Ki bu zaten eşyanın tabiatına aykırı, yani elbiseye atfedilen güzellik mantığına aykırıdır. Bir elbise ne kadar güzel olursa olsun, bir ömür giyilince güzel olmuyor. Öyle diyorlar. Hani tanrılar öyle buyurmuş diyorlar ya, sanki ondan esinlenerek söyledim. Bilmem kimin dediğini, kim söyledi öyle bilmem ama, hatta geçen yıl giydiğiniz en güzel elbise, hatta bir kere bile giyseniz, ya da hiç giymeden kenarda bekletseniz, 2 yıl önceki bir çok güzel elbise, artık bugün hiç güzel değildir. Çünkü önceye aittir. Sen bir kere daha yeniden almak zorundasın. Bugün güzel denileni giymek zorundasın. Böyle demiyor mu insanlar birbirlerine? Kim dediğini bilmem ama bir denilen söz değil mi bu sizce? Kulaklara fısıldanan değil, hatta kalplere fısıldanan bir söz değil mi bu? Öyleyse dünyanın en güzel elbisesini birkaç defa giyiyorsunuz. Her gün giyseniz, gece de çıkarmasanız, öyle şey mi olur? Yani siz sokakta giyeceğiniz güzel elbiseyi yemekte ya da sokakta giyeceğiniz en güzel elbiseyi toplantı salonunda ya da sokakta giyeceğiniz en güzel elbiseyi araba kullanırken veya yatakta giyemezsiniz. Öyle demediler mi size? Öyleyse nedir bu en güzel elbise? Ne kadar giyebileceksiniz? 3 defa, 5 defa. Üstelik eğer yaşadığınız bölge yaz ve kış şartlarında farklı mevsimler yaşatıyorsa size, soğuk ve sıcak eğer birbirine oran mevsimler arası değişiklik gerçekten birbirine kıyas edilmez fark taşıyorsa, siz zaten bir elbiseyi en fazla giyseniz buna göre kaç gün giyeceksiniz? Her gün giyebilme imkanınız olsa bile dedim mümkün değil. İşte 50 kere, 100 kere giydiniz. Sonra bitti. Sonra güzel olmadığını sen de kabul ettin. Dünyanın güzeline ki sonra yıllar yılı öncesi insanların arabayı pek bilmedikleri bir dönem bir takım elbise bulmuş bir beyefendi. O günlerde de arkadaşının bisikleti var. Yollar hepsi neredeyse baştan sona toz ve toprak. Şehrin merkezinde birkaç yol, kenarlar yamanmış biçimde de olsa berrak, sanki mermer döşenmiş gibi oralar asfalt görünüyor. Geri kalan her taraf toz toprak içinde bir şehir düşünün. O canım elbisesiyle, o cananım elbisesiyle, o bir de bisiklet merakıyla binivermiş adam arkadaşının bisikletine. Ama bir sağ bir sol derken aman Allah'ım nasıl da olmuş, tepe taklak yuvarlanmış. Artık siz elbiseyi düşünün. Ne hale geldiğini bilin. Yani dünyanın elbisesi en güzel olsa ne olur? Başına ne geleceği belli olmaz ki. Ya da düğünde, dernektesiniz, bir toplantıda birlikte yemektesiniz. Yemek servis eden adam nasıl olduysa sizin üzerinizden doğru götürdüğü, servis yaptığı yemeği aman eyvah diyeceğiniz bir manzara ortaya koyuverdi belki de. Hatta şöyle de olduğu örneklerini görüyoruz. Siz de değişik örnekler yaşamışsınızdır. Yeni bir takım elbisesiyle beraber bir genç delikanlı öğrenci topun peşinde aşırı meraktan koşarken elbisesini çıkarmaya bile vakit bulamadığı için önüne gelen topun peşinde koşarken birdenbire ani topu kaçırmamak için basıverdiği yer meğer kireç çukuruymuş da elbisenin rengi, tipi, şekli birdenbire ne hale gelivermiş düşünürsünüz herhalde. Öyle değil. Ahirette bütün insanların huzurunda hatta dilediğin cennet elbiselerini giymek ne dersin? Yapacağın iş basit. Gücün de yettiği halde dünyaya meyledip süslü elbise giyme merakını terk edeceksin. Yani sağ omuzuna biraz altın, sol omuzuna biraz gümüşler takacaksın. Önüne arkana ayna parçaları, biraz da teneke, demir filan bir şeyler olsun mu? Öyle değil. Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi diye bir adam Ama Hayal diye eserinde aynalı babadan söz eder de oradan aklıma geldi. Yani insanlar bir şeylerle elbiselerini süslerken o da ayna takarmış ya da işte kutu artıkları filan eskileri onları sağına soluna takıştırdığı olur. Mezarlık civarında bazen bir kenarda kendi küçük kulübesinde yaşarmış diye öyle bir insan tipinden söz eder. Onun gibi demeye çalıştım. Ebu Ümame'den naklen Ebu Davud ve İbn-i Mace'de göreceğiniz bir hadis. Ebu Umame bin Salebe el-Ensari diyor ki aleyhissalatü vesselam, süslenmeyi terk etmek imandandır. Süslenmeyi terk etmek imandandır. İki defa tekrar ediyor. Buna göre bir insan giyinirken evi barkı, hayatı yapıp ettikleri konuda zevk yani süs dünyasına dalmaz. Onun boş olduğunu bilir. Çünkü aleyhissalatü vesselam ona der ki min husni islamil mer'i terkuhu mala yani mizana konulunca yani yarın mahşerde teraziye konulunca kendisine cennet kazandırmayacak her şeyden uzak durmayı bilir Müslüman. Fakat bu ara hatırınıza gelmiştir ben bunları sayarken. Tirmizi'de göreceğiniz bir başka hadis var. Allah vermiş olduğu nimetinin belirtisini kulun üzerinde görmeyi sever der Peygamberimiz. Peki o zaman ne olacak? İnsanlar nedense önce kendilerine göre bir hayat programı yerleştiriyorlar kafalarına. Sonra da bunun tartışmasız doğruluğunu kendi bildikleri gibi zannedip öylece uyguluyorlar. Evet, Allah vermiş olduğu nimetin belirtisini kulun üzerinde görmeyi sever. Amenna, ben de aynen böyle inanıyorum. Çünkü peygamber dedikten sonra bize düşen ne ola ki? Sadece teslim olmak, bunu biliyorsunuz. Ama iyi düşünün, acaba bu hadiste ne söylüyor peygamberimiz? Önce yanlış anlayayım sizin adınıza. Birlikte düşünelim, yanlışlığını beraber görelim. Allah bana ne nimetler verdi? Bir ev. Evi üzerimde taşıyacağım. Çok zor. Bari maketini yaptırsam. Şöyle pek küçücük de olmasın canım, benim evimin kocaman olduğunu insanlar nerede bilecek değilse, şöyle biraz bir metreye bir metre gibi filan bir maket olsun, sırtımın bir kenarına onu yerleştirmeye çalışayım. Tamam, başka ne var benim? İki de arabam. Onların da maketini yaptırmak zorunda mıyım? Çünkü ama bak peygamberimiz ne diyor? Kulun üzerinde görmeyi severmiş Allah. Ben onun içine girince o benim üzerimde olur mu? Ha tamam oldu ama değil mi böyle? Her tarafımda hatta ayağımın altından başımın üstüne kadar her tarafım benim araba nimetimi gösterme imkanıma izin verdi. Fakat ev içinde aynı şeyi düşünsek, evin içine arabayı koysak, bir salon yaptırsak, ben de arabanın içine girsem, bunların hepsi benim üstümde olsa. Tabii yanlış anlayacaktık ya, nerelere götürdü bak beni. Başka odunlarım var, birazını alsam. Kömürüm de var, onu da koysam kenara. Kaplarım, kacaklarım, tavalarım, tencerelerim, çayım, çaydanlığım, demliklerim, çay bardaklarım. Aklıma neler geldi, sandıklarım. Yani şimdi benim ne varsa hepsini üzerinde gösterecek miydim? Olmadı, zor oldu bu iş. O zaman plaketler yaptırsam. Şöyle özel, yaldızlı filan, hadi ben parama, nimetime, izzetime, ikramıma göre altın plaketler yaptırsam, nem varsa her birine ait bir plaket. Bir atım var, bir arabam var, bir koyunum var. Yok koyun 15 tane, 15 tane koyunum var, her birine birer tane. 15 koyun yazdınız mı belli olmaz, adam okumayı yazmayı bilemeyebilir. 15'i 5 görebilir ya da 115 olur, yanlış olur. Peki söyleyin Allah için, şöyle anlasam daha iyi değil mi? Allah'ın bana nimetleri var, akıl nimeti. Belirteyim onu, akıllı davranayım. Allah rahmet etsin, bir Müslüman kardeşim vardı, vefat etti. Çocukları, hani biraz hani çocukluk yaptıklarında, onlara sövmüyor, onları dövmüyordu da kendi özel şivesiyle akıllı ol yavrum, akıllı ol lan diyordu. Evet, akıllı olmalıyım. Başka? İman nimeti var bende, göstereyim bunu. Ben imanlı biri gibi yaşayayım. Yani imanı ortaya çıkaran ameller, eylemler olsun, görünsün bende bu nimet. Başka? Göz nimeti var bende. Allah'ın gör dediğini göreyim. Allah'ın dininin gözcülüğünü yapayım. Ağız nimeti var bende. Dil, dudak, yutak. Yani Allah bana konuşma nimeti vermiş. Ben bunu Allah'ın dininin sözcülüğünü yaparak göstereyim. Allah benden bunu görmek istiyor. Ben sana konuşma nimeti verdim. Hadi bakayım benim adıma konuş diyor Allah. Elbette başka nimetler, mesela ekmek ve su nimetleri, yiyecek ve içecek nimetleri, giyim kuşam imkan nimetleri vermişse üzerimde, ben şimdi 10 elbise, 110 elbise almaya imkanım var diye 120 elbise giyecek değilim ya, bir tanesini giyeceğim ama 120 kişiye giydirebilirim. Ben 50 ekmek alabilecek gücüm var diye 49 ekmek yiyecek halim yok ya, biri dursun yarın ne olur ne olmaz diye. Ama ben birilerine 50 kişiye ekmek alabilir, yedirebilirim. İşte ben Allah'ın bana verdiği nimetlerin belirtisinin benim üzerimde olmasını, Allah'ın sevdiğini böyle biliyorum. Bunu herkes yapmalı da zaten. Ama öyle değil. Konu buraya gelince insanlar yok yok bende Allah'ın nimeti falan yok dercesine sanki fırtıp kaçıyorlar. Kaçsınlar ama Allah verdiğini bilmez mi? Allah yaratan, yaratanken yarattığını bilmez mi Allah? Nelerle imtihan ettiğini bilen Allah, neler verdiğini de bilen Allah'tır. Siz bilirsiniz, Allah'ı aldatamayız, Allah'ı atlatamayız. Yani Allah üzerimizde Allah'ın nimetlerinin görülmesini ister. Yani ben Allah'ın nimetleriyle Allah'a kul olmam gerekiyor. Çünkü şükür Allah'ın nimetlerinin Allah'a kullukta kullanılmasıdır. Elbise dedik, aklıma geldi. Yine Tirmizi'de Urve radıyallahu anh'ten rivayetle Hazreti Ayşe annemizin elbise mantığını öğreniyoruz. Hazreti Ayşe, elbiselerini yamamadan ve içini dışına ters çevirerek giymek suretiyle iyice eskitmeden yeni bir elbise edinmezdi. Estağfirullah. Ben iki kere daha okuyayım. Ne anladıysanız anlayın. Anlamadıysanız bir de siz okuyun. Tirmizi'de Hazreti Ayşe annemiz elbiselerini yamamadan, içini dışına ters çevirerek giymek şekliyle iyice eskitmeden yeni bir elbise edinmezdi. Üçüncü defa okuyorum. Hazreti Ayşe annemiz, Peygamberimizin hanımı, Ebu Bekir Efendimizin de kızı, yeryüzünde asalet olarak kendisiyle yarışacak kim ola ki? Hadi diyeceksiniz Hatice ya da Fatıma, yani kaç kişi var onun gibi? İşte bu Ayşe annemiz elbise konusunda bize yeğeni şöyle haber veriyor. Elbiselerini yamamadan, içini dışına ters çevirerek giymek suretiyle iyice eskitmeden yeni bir elbise edinmezdi. Yani geçelim buradan şeklinde anlaşılmasın. Neyse efendim, Ayşe öyleymiş, ne yapalım? Biraz da imkanları o kadardır belki de filan diye işi atlatmadan, üzerinde düşünesiniz diye rica ederek ben son bir hadis okuyup bugünkü sohbeti bitirmek istiyorum. Darimi'den İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten haber geliyor. İlim kaynakları, hidayet kandilleri, evlerin çulları, yani evlerine kapananlar, gecenin lambaları olun. Yepyeni kalplere, eskimiş elbiselere sahip olun ki gök ehlince tanınasınız, yer ehlince de bilinmeyesiniz. Demek ki İbn-i Mesud bizim ilim kaynakları olmamızı istiyor. Aynı zamanda bu öğrendiklerimizi mezara götürmek için öğrenmeyeceğiz. Hidayet kandilleri olacağız. Bize bakıp bizim ışığımızla, bizim yaktığımız kandille insanlar yol bulacaklar, cennet yolunu öğrenecekler. Ayrıca gecenin lambaları olun, evlerin çulları olun derken de ben öyle anladım. Geceleyin de evinizde bulunarak sükunete erme mahallinizde, meskeninizde hanımınızla birlik sakin olarak sanki gecenin lambası olun, gecenin bereket kaynağı olun, evinizde bulunun, Rabbinizin huzurunda olun, huzur ve sükun içinde bereket imkanı bulun. Böylece yepyeni kalplere, eskimiş elbiselere sahip olun. Yani aman efendim benim elbisem seninkine göre biraz daha eski, Allah aşkına lütfen canımı vereyim o elbiseyi bana ver, öyle değil. Yani elbisenin yenilenmesi merakını bırakın, kalplerinizi yenilemeye çalışın. Kalptekini yenilemeye çalışın. Aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz bir başka hadisten. Kalpteki iman da eskir, pörsür ya da işte solar bazen diyor Peygamberimiz. Onu ne ile tazeleriz diyen ashabına, La ilahe illallah'ı gündemde tutarak, yani Allah'tan başka hayata karışmaya yetkili bir varlık yoktur bilincini taze tutarak diyordu. Öyleyse kalbinizi, kalbinizdekileri yenilemeye çalışın. Elbiseleriniz eski olursa olsun, aman elbisem yepyeni olsun da, imrenilir tarzda olsun da, kalbim ne olursa olsun demeyin. Böylece gök ehlince tanınasınız. Yani melekler sizin böyle olduğunuza şahit, amel defterleriniz bu özelliklerle dolu olsun. Yer ehlince bilinmezseniz bilinmeyin, ne fark eder? Yani yepyeni kalplere, eskimiş elbiselere sahip olun ki Allah sizi kulu olarak tanısın. Yerdekiler kendilerinden bilmezse bilmesinler. Ama korkmayın, Allah bir kulu sevince Cebrail'e diyormuş, ben falan kulumu seviyorum. O gök ehline, onlar yer ehline söylüyorlar, insanlar da onu seviyorlarmış. Eğer insanların bu anlamda sevgisini istiyorsanız, siz kendinizi Allah'a sevdiresiniz. Eğer siz Allah'ın sevmesini istiyorsanız, Ali İmran suresi 31. ayet, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Eğer Allah'ı seviyorsanız, Peygamber'e ittiba ediniz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınıza mağfiret buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.